Ayrım 12. Öte yandan, Bedevi'nin çadırında, kadınlar arasında seçkin, siyah kaşlı ve gece siyahı renginde gözleri olan bir eşi varmış. Kadın çiftleşmede sıcak ve yakıcıymış. Böylece kocası Bedevi çadırından her uzaklaştığı sırada kardeşimi çağırıp, Arap çöllerinin bir ürünü olan tüm bedenini kendisine sunma önerisinde bulunmakta kusur etmezmiş. Kardeşim Şakalik'e gelince hepimizin tersine kısra binmekte ve üzerinde takla atmakta pek ünlü değildir. Bundan dolayı bedevi kadının önerilerini Allah korkusundan hep geri çevirmiş. Bununla birlikte günlerden bir gün bu alev saçan bedevi güzeli kardeşim Şakalik'in cinsel direncini kalçalarının kıvrak hareketleriyle, göğüslerinin ve karnının ahenkli kırılışlarıyla yöresinde dolaşarak kırmış. Kardeşim onu almış, onunla işin koşullarına uygun oynaşmalarda bulunmuş, sonra da kucağına çekivermiş. Ve bu durumda birlikte öpüşüp dururlarken belalı bedevi çıka gelmiş ve tüm manzarayı gözleriyle görmüş. O zaman dehşet dolu bedevi belinden bir devenin boynunu tek vuruşta bedeninden ayıracak kadar keskin bir bıçak çıkararak ilkin zina öpüşmelerini yapmış, dudaklarını kesip ağzına sokmuş ve Allah belanı versin, alçak hain, sonunda karımı yoldan çıkardın diye haykırmış. Bu sözleri söylerken bedevi kardeşim Şakalik'in hala sıcak olan zebbini yakalamış, bunu ve iki yumurtalığını bir vuruşta dibinden kesmiş. Sonra Şakalik'i ayaklarından sürükleyerek bir devenin sırtına atmış ve bir dağın tepesine götürerek oraya bırakmış ve onu ölüme terk ederek ayrılmış. Bu dağ hacca gidenlerin yolunun üstünde bulunduğundan Bağdat'tan yola çıkan hacı namzetleri oradan geçerlerken onu bulmuşlar. Onun şakalarıyla kendilerini güldüren çatlak çömlek Şakalik olduğunu anlamışlar. Ona yiyecek içecek verdikten sonra hemen bana gelip haber verdiler. Bunun üzerine ben ey emirül müminin onu aramaya koyuldum. Bulup omzumda taşıyarak Bağdat'a getirdim. Sonra yaralarını iyileştirdim ve ömrünün sonuna kadar yetecek imkan sağladım. Ve işte böyle ben ey emirül müminin senin ellerindeyim ve sana altı kardeşimin öykülerini az sözcük kullanarak büyük bir aceleyle anlattım. Oysa pekala uzun uzadıya anlatabilirdim. Ama senin sabrını kötüye kullanmamak için çekingen davranmayı yey tuttum. Sonra da sana konuşmayı, ne kadar az sevdiğimi göstermek ve kardeşlerim için sadece bir kardeş değil, aynı zamanda bir baba olduğumu kanıtlamak istedim. Zaten suskun anlamında Es-Samet derler bana. Başka türlü davransaydım, bu ismin sakladığı erdem yitip giderdi. Bu hikayeyi duyunca diye berber çağrılılara anlattıklarını sürdürmüş. Halife Muntasır Billah katıla katıla güldü ve bana, "Gerçekten ey Samet, sen çok az konuşan birisin. Densizlik yapmaktan, meraklı davranmaktan ve kötü niteliklerden çok uzaksın. Ama benim de kendimce uygun gördüğüm nedenlerden ötürü senin hemen Bağdat'ı terk edip başka bir yere gitmeni istiyorum. Özellikle bu dileğimi hemen yerine getir," demiş. İşte halife beni böylece sürgün etti. Haksızca ve bana böylesi bir cezanın nedenini açıklamadan. Bunun üzerine ben efendiler tüm ülkeleri ve tüm iklimleri dolaştım. Bu böylece Halife Muntasır Billah'ın ölümüne ve onu izleyen Halife El Muntasır'ın saltanatı başlayıncaya kadar sürdü. Bunun üzerine Bağdat'a döndüm ama gördüm ki tüm kardeşlerim ölmüş. İşte tam bu sırada biraz önce bizi bahtsızca bırakıp giden genç adam beni başını tıraş ettirmek üzere evine çağırdı. Ve söylediklerinin tam tersine sizi temin ederim ki efendiler ona çok büyük iyilikte bulundum. Öylesine ki ona sağladığım yardım olmasaydı belki de genç kızın babası olan kadı tarafından cezalandırılıp öldürülmüş olacaktı. Onun benimle ilgili olarak söyledikleri tamamen iftiradır ve benim meraklı, densiz, geveze, kaba kişilikli ve nezaket ve zevkten mahrum olduğum üstüne söylediklerinin hepsi tümüyle yanlış. Yalan ve hayalidir. Burada bulunanlar bunu böyle bilmelidir, demiş. İşte ey bahtı güzel şahım, Çinli terzinin hükümdarına 7 bölümde anlattığı öykü böyleymiş diyerek sözünü sürdürmüş Şehrazat. Sonra da eklemiş. Berber Es-Samet öyküsünü bitirince biz tüm çağrılılar bu insanı şaşırtan berberin gerçekten ne kadar geveze olduğunu anladık ve yeryüzünde görülen tüm berberlerin en densizi olduğuna inanmak için daha fazla onu işitmek lüzumunu duymadık. Ve işittiklerimizden başka hiçbir kanıta gerek görmeden Bağdatlı topal gencin bu berberin kurbanı olduğuna da kanaat getirdik. Bunun üzerine anlattığı tüm öykülerin bizi çok eğlendirmesine karşın yine de bu berberin hemen cezalandırılması gerektiğine hükmettik. Bağırıp çağırmalarına karşın onu tuttuk. Farelerin cirit attığı karanlık bir odaya hapsettik. Ve biz, çağrılılar, kendi şenliğimize ve yiyip içmemize ikindi ezanı okunasıya kadar devam ettik. Ve ancak o zaman her birimiz çekildik ve ben karıma yiyecek bir şeyler vermek üzere eve döndüm. Ama eve geldiğimde karım bana sırtını çevirdi. Kötü bir ruhsal durumdaydı ve bana, ''Bütün gün beni bırakıp gitmenin içine sindi mi? Sen orada zevkten dört köşe eğlenir ve ferahlarken beni evde böylece tek başıma mahzun ve acınacak halde bırakman doğru mu? Bunun için beni hemen evden çıkarıp günün geri kalan bölümünde gezdirmezsen artık meselenin sen, ben ve kadı arasında çözümlenmesi gerekir. Geciktirmeden senden boşanma talebinde bulunacağım.'' dedi. Bunun üzerine ben, kötülüğü ve ev içinde kavgayı sevmediğimden barışı sağlamak için yorgunluğuma karşın karımı gezdirmek üzere dışarı çıktım. Gün batıncaya kadar sokakları ve bahçeleri dolaştık. İşte tam o sırada eve dönerken sana ait olan küçük kamburu gördük. Ey kudretli ve hamiyetli şah! Son derece sarhoş ve neşeli olan kambur, yöresini çevirenlere güzel laflar etmekte ve şu iki dizeyi söylemekteydi. Damıtılmış, lal renkli şarapla şeffaf ve rengin kadeh arasında tercihte bulunamam ve ne diyeceğimi bilemem. Çünkü bardak damıtılmış ve lal renkli şarap gibidir. Şarap da şeffaf ve rengin bardak gibi. Sonra küçük kambur ya orada bulunanlara eğlendirici bir şaka yapmak ya da kendini çaldığı küçük tefin ahengine kaptırıp dans etmek için arada bir susuyordu. Ben ve karım da bu kamburun bize hoş bir sofra arkadaşı olabileceğini düşündük. Yemeğimizi birlikte paylaşmak üzere onu evimize davet ettik. Sonra oturup birlikte yemek yedik. Karım da bizimle birlikte kaldı. Çünkü bu küçük kamburla bir arada kalmanın tam bir erkeğin yanında kalmakla bir olmadığını düşünüyordu. Yoksa bir yabancı ile birlikte yemek yemek üzere orada kalmazdı. Ve işte o sırada karım kamburla eğlenme fikrine kapıldı ve ağzına koca bir balık lokması soktu ve onu boğdu. Ve o zaman ey kudretli hükümdar, ölü kamburu aldık ve burada bizimle olan tabibin evine bırakarak ondan kurtulduk. Ve Yahudi tabip kendince onu saraya azık sağlayan zatın evine atmış, o da kendince Kıpti simsarı sorumlu kılmış. Ve işte ey hamiyetli şahım, bugün senin huzurunda söylenen öykülerin en harikası budur. Ve kuşkusuz bu berberin ve altı kardeşinin öyküleri kambur öyküsünden daha şaşırtıcı ve daha zevk vericidir. Terzi anlatısını bitirince Çin hükümdarı ona, gerçekten kabul etmeliyim ki ey terzi, senin öykün benim zavallı kamburumun öyküsünden daha ilginç ve daha anlamlıdır. Ama bu insanı şaşırtan berber, o nerede? Siz dördünüz hakkında bir karar almadan önce ilkin onu görmek ve dinlemek istiyorum. Dünden beri ölmüş bulunduğuna göre kamburumuzu gömmeyi ondan sonra düşüneceğim. Ve yaşarken bizi o kadar eğlendirdiği, öldükten sonra bile bu topal gencin berber ile altı kardeşinin öykülerini ve öteki üç öyküyü işitmek fırsatını bana sağlayarak neşelenmeme neden olduğu için ona güzel bir mezar yaptıracağız demiş. Bu sözleri söyledikten sonra mabeyincilerine terziyi alıp berberi aramaya gitmelerini emretmiş ve bir saat sonra terzi ile mabeyinciler gidip berberi atıldığı karanlık odadan kurtarmışlar. Onu saraya getirip hükümdarın huzuruna çıkarmışlar. Hükümdar berberi incelemiş ve onun yüzü kapkara, sakalı ve kaşları bembeyaz, kulakları delik ve sarkık, burnu şaşırtıcı uzunlukta, kasıntılı ve mağrur tavırlı, en az 90 yaşında biri olduğunu görmüş. Bunu görünce Çin hükümdarı kahkahalarla gülmeye başlamış ve ona, ''Ey sessiz kişi, bana senin harika öyküler anlatmasını bildiğini söylediler. Bu kadar iyi bildiğin bu öykülerin birkaçını bana da anlatmanı istiyorum.'' demiş. Berber, ''Ey zamanın hükümdarı, benim niteliklerimi anlatırken seni aldatmamışlar. Ama her şeyden önce hepsi bir araya toplanmış olan bu Hristiyan simsar, bu Yahudi, şu Müslüman ve şu yerde yatan kambur, burada ne arıyorlar onu öğrenmek isterdim. Ve de bu garip toplantının nedenini.'' demiş. Çin hükümdarı da pek çok gülerek ona, "Senin tanıdığın kimseler olmayan bu kişiler hakkında neden bana soru soruyorsun?" deyince berber, "Sadece densiz bir konuşmacı olmadığımı, benimle ilişkisi olmayan şeylerle asla ilgilenmediğimi, hakkımda anlatılan son derece geveze olduğum ve diğer iftiralardan tamamen uzak bulunduğumu hükümdarıma göstermek için soruyorum. Ve bil ki üzerimde taşıdığım bu Es-Samet ünvanına layık bir kişiyim ben, şairin dediği gibi. Birinin bir lakapla anıldığını görür de iyice araştırırsan bu lakabın ona boşuna verilmediğini anlarsın." Marcus'un İngilizceye çevirisinde, "If any man earned a name, I deem him worthy of the same" şeklindedir. Bunun üzerine hükümdar, "Bu berberden çok hoşlandım. Bundan dolayı ona kamburun öyküsünü, sonra Hristiyan'ın anlattığı öyküyü, Yahudi'nin anlattığını, kahyanın anlattığını ve de terzinin anlattığını yeniden anlatmak istiyorum" demiş. Ve hiçbir ayrıntısını atlamadan berbere tüm bu öyküleri anlatmış. Ancak burada tekrarlamanın yararı yok. Berber bu öyküleri işitip kamburun ölüm nedenini de anlayınca başını ağır ağır sallayarak, "Vallahi bu duyduklarım beni çok şaşırttı. Şu ölü kamburun üstündeki örtüyü kaldırın da onu bir de ben göreyim" demiş. Ve berber kamburun cesedinin üstü açılınca yaklaşıp yere oturmuş. Kamburun başını dizlerine koymuş, yüzüne dikkatle bakmış. Ve birdenbire öyle bir kahkaha koparmış ki bu gülüşün patlamasının etkisiyle arka üstü yere düşmüş. Sonra da gerçekten herkes bir nedenle ölür. Bu kamburun ölüm nedeni ise şaşırtıcı şeylerin en şaşırtıcısı olsa gerek. Ve de hükümdarın arşivlerinde altın suyuna batırılmış kalemlerle yazılıp saklansa yeridir. Böylece gelecek kuşaklar bilgi edinirler" demiş. Hükümdar berberin bu sözlerini işitince çok şaşırmış ve "Ey berber, ey sessiz kişi, bu sözlerinin anlamını bize açıkla" demiş. O da, "Ey hükümdarım, senin lütufkar ve hayırsever varlığına yemin ederim ki kamburun henüz hayatta ve şimdi bunun böyle olduğunu göreceksin" diye yanıt vermiş. Ve hemen belindeki kemerden içinde merhem bulunan küçük bir şişe çıkarmış ve kamburun ensesine sıvamış ve boynunu yün bir kumaş parçasıyla sarmış ve terleme sağlayasıya kadar beklemiş. Bunun üzerine kemerinden uzun bir demir kıskaç çıkarmış ve bunu kamburun boğazına sokmuş ve oradan kamburun boğulmasına neden olan o koca bir balık eti parçasını kılçığıyla birlikte çıkarmış ve o anda kambur şiddetli bir aksırıkla gözlerini açmış. Tamamen kendine gelmiş, yüzünü iki elleriyle sıvazlamış ve iki ayağı üzerine sıçrayarak "Tanrı'nın duası ve selamı üzerine olası Muhammed onun elçisidir" diyerek haykırmış. Bunu gören orada bulunan herkes çok şaşırmış ve berbere büyük bir saygı duymuşlar. Sonra bu şaşkınlıktan kurtulup eski hallerine gelince hükümdar ve oradaki herkes kamburun yüzüne bakıp kahkahalarla gülmekten kendilerini alamamış. Hükümdar da, "Vallahi inanılmaz bir serüven bu. Tüm yaşantımda bu derece garip ve olağanüstü bir şey görmedim" demiş. Sonra da, "Ey burada bulunan siz Müslümanlar, içinizde hiç öldükten sonra dirilen adam gören var mı? Doğrusu Tanrı'nın yardımıyla şu berber Şeyhüssamet bulunmasaydı, kambur bugün gömülecekti. Ve bu hayranlık uyandıran, marifetli berberin bilgi ve niteliği sayesinde kamburumuzun hayatını kurtardık" diye eklemiş. Ve orada bulunanların hepsi, "Doğru söylüyorsun hükümdarım, bu serüven harikaların harikası ve mucizelerin mucizesidir" demiş. Bunun üzerine Çin hükümdarı neşe içinde kamburun ve berberin öykülerinin hemen altın harflerle yazılarak devlet arşivinde saklanmasını emretmiş. Bu emri hemen yerine getirilmiş. Sonra da suçlanan Yahudi hekime, Hristiyan simsara, saray azık sağlayıcısına ve terziye birer hilat armağan etmiş ve bunların dördünü de kendine ve saraya hizmet etmek üzere alıkoymuş. Kambur ile de dost olmalarını sağlamış. Kambur'a da şahane hediyeler vererek onu zenginliğe boğmuş ve sarayın yüksek müstahdemleri arasına sokarak sofra ve içki arkadaşı yapmış. Berbere gelince ona büsbütün başka davranmış. Onu şahane bir hilatle donattığı gibi onun için altın bir usturlap, inciler ve değerli taşlar, kakılmış makaslar, usturalar yaptırmış ve onu kendisinin ve devletinin berberi ve de en candan arkadaşı yapmış. Ve hep birlikte en tatlı, en rahat bir hayatı tüm zevkleri kaçıran, tüm bağlılığı çökerten ölüm gelip çatana kadar yaşamışlar. Fakat demiş Şehrazat, Hint ve Çin adalarının hükümdarı Şehriyar'a, bu öykünün güzel Enis Üç Cedis'in öyküsünden daha hayranlık uyandırıcı olduğunu sanmayın. Sultan Şehriyar, nasıl bir Enis Üç Cedis'miş bu böyle diye sormuş. Bunun üzerine Şehriyar şu öyküyü anlatmış.